Sayfa 27, 3. ayrım. Bölüm adı Bombacı. Öteki pasajın delileri kavga ediyordu. Ben o pasaja fazla takılmazdım çünkü param yetmiyordu. Kumar oynatılan kahveler, pavyon tipi yerler ve kahkahalar oradaydı. Benim takıldığım pasajda lıklık birahanesi gibi daha memur işi, ucuzcu yerler vardı. Agora meyhanesi, Zekai Baba'nın yeri, yolcu birahanesi falan hep bizim oradaydı. İç karartıcı yüzler, ümitsiz bakışlar ve canlı enkazlar da, yılların sidiği, boku, teri, kusumu ve sarhoş gözyaşlarının kokusu da bizimleydi tabii. Kalabalık, öteki pasajın kaldırıma açılan boşluğunda, U biçiminde bir mıknatıs gibi toplanmış, kavgayı seyrediyordu. Kalabalığın çekimine kapılmış gibi tam karşısına durup bir sigara yaktım. Vur lan Samsunlu diye bağırıyorlardı. Samsunlu açık mavi bir kot pantolon giymişti. Göt çatalı görünüyordu. Boya ve kireç lekeleri gibi pantolonun üstünde çamaşır suyu ve kusmuk izleri de. Çenesi hafif sağa kaymıştı. Ağzından salyalar akıyor, ellerini pençe gibi tutuyordu. Boyu uzun, gözleri buz mavisi, kemikli alnı hafif çıkık, yüz hatları keskindi. Yer yer beyaz tellerin parladığı, keçe gibi saçları birbirine karışmıştı. Bir seferinde, "Sen ne iş yapıyorsun Samsun'u?" diye sormuştum. "Ben Allah'ım," demişti. "Buraları hep ben yarattım. Sadece bu pasajı, sadece Güllük Caddesi'ni, sadece Antalya'yı değil ha, bütün dünyayı ben yarattım. Bir yanlış anlaşılma olmasın sakın." "Böyle sözler söylüyorsun da korkmuyor musun lan günaha girmekten?" demiştim. "Günaha girecek olan benmişim." gibi gözlerini gözlerime çık dikmiş, "2 lira ver," demişti. "Tavuk döner alacağım." "Madem Allah'sın, buraları sen yarattın," demiştim. "O zaman tavukları da sen yarattın. Söyle dönerciye, versin sana döner." "Söyledim, vermedi. 2 lira ver." Çıkartıp vermiştim. "Varsa verirdim. Dilenciye değil de deliye. Cebimde varsa veriyordum o yıllarda." Nedenini bilmiyordum. Derinlerde bir yerde, bir delirme korkusu belki, ta o zamanlardan vardı. Samsun'un o gün kavga ettiği deliye Tofaş diyorduk. Nedenini bilmiyorum. Yattığı yerde salya sümük ağlıyor, bir yandan da Samsun'un saçını çekmeye, kulağını ısırmaya çalışıyordu. Adamlardan biri Samsun'u çekip kaldırdı. Tofaş'ı da kaldırdı. "Adam gibi dövüşün lan," dedi. "İçeride atıp tutuyordunuz, hadi görelim." Tekrar birbirinin üstüne itti onları. Kahkaha, alkış, vur vur vur sesleri. İnsanlığın genel ruh haline dair çok berrak bir manzara. Samsun'un salya sümük ağlamıyordu. Tofaş'tan daha güçlüydü. Ne zaman Tofaş'ı üstüne itseler yine yere indiriyordu onu. Tekme tokat, ısırık, sert çekme, her yolu deniyordu onu yıkana kadar. Çevresinde gülüp eğlenen, ona vur vur vur diyen, helal olsun lan Samsunlu diyen insanlara gururla bakıyordu ama kirpiklerinde kalmış 2 damla gözyaşı da vardı. Bir sigara daha yaktım. Aklı başına bir ne zaman gelip bu kavgaya dur diyecek diye bekledim. Gelmedi öyle biri. Yürüyüp gittim. Bağırıp çağırmaları, kahkahaları, gözyaşlarını, alkışları, bütün sarhoşları ve Allah'ı arkamda bırakarak bizim pasaja yürüdüm. Şimdi seneler sonra çok uzaktan bakınca o yarım, bulanık hatıraya azgın bir dalganın kayalıklara attığı 2 sandal geliyor aklıma. Kırık dökük, sağlam kalan parçaları da yeni dalgalarla birlikte birbirine vura vura un ufak olan. Muzo'yu gördüm bizim pasajın önünde. O da kafadan kırıktı. Lıklığın çöp kıvasını 2 eliyle tutmuş, karşı kaldırımdaki paslı konteynere götürüyordu. Sapsarı dişleriyle güldü beni görünce. Korkunç bir yüzü vardı Muzo'nun. Ama dünyadan daha korkunç değil. Bana hep biraz çocuksu gelmiştir o yüz. Sadece taburemi sallayınca korkardım. Depremin yüzü olsa kesin Muzo'nun yüzü olurdu. Ya da ne bileyim, ben ne zaman deprem haberi duysam aklıma onun yüzü geliyor. Bir de çocukken çok istediğim halde alınmayan akülü araba. Babamın bir maaşına denk geliyormuş o akülü arabanın parası. Bana dedikleri buydu. Evin taksiti varmış, o yüzden alınamazmış. Şimdi düşünüyorum, her ay evin taksitini ödediler de ne oldu? Taksitler bitti, ertesi ay deprem oldu. Ev yıkıldı. Ben günlerce ağlayıp durduğumda kaldım akülü araba sevdası yüzünden. Bazı anlar vardır. Geçen zamanın bir daha geri gelmeyeceğini kuvvetle hissettirir insana. Ben de işte ta o zaman akülü arabayı isterken geçen zamanın bir daha asla geri gelmeyeceğini kuvvetle hissediyordum. İleride anlamı olmayacağını biliyordum çünkü o akülü arabanın. Bir hayal gerçekleşmesi gereken zamanda gerçekleşmelidir. İşte tam o günlerde alınmalıydı bana akülü araba. Artık çok geç. Her şey için çok geç. Uçup gitti elimizden o balon. "Sigara lazım mı?" dedim Uzo. "Yok," dedim. "Hemen alırım," dedi. "Yok." "Kırpidesi alayım mı?" "Yok." "Hemen alırım." "Yok Muzo, yok. Kavgayı duydun mu diye sordum. Kim dedi, çocuksu bir merakla. Çöp kıvasını yere bıraktı. Elleri simsiyahtı. Ayakkabı da boyuyordu isteyen olursa. Ona verdikleri tek şey iki öğün yemek ve biralardan arta kalanlardı. Bira musluklarının önündeki süzgeçlerde birikenler, şişelerin dibinde kalanlar, yerim içip gidenlerin biraları. Muzonun da onlar. Kim kavga ediyor? Ki sizinkiler dedim. Yumruğunu avucunun içine vurdu hırsla. Hepsini döveceğim o orospu çocuklarının dedi. Artık çok oldular. Kolumdan silkeledi sonra. Yapma dedim. Güldü. Şaka şaka şaka dedi. Biliyorsun. Depremden korktuğumu biliyordu. Ne zaman bir ahane tezgahındaki uzun taburelerden birinde oturduğumu görse, arkamdan sessizce yaklaşıp birden sallamaya başlardı. Bu yüzden bir gün kafasına 50'lik bira bardağı geçirmiştim. Eski tip bardaklardan, kutlu değil, silindir. Bardak kırılmış, benim elim kesilmiş, işaret parmağıma iki dikiş atılmıştı. İzi hala duruyor. Muzo'ya bir bok olmadı. Bir hafta konuşmadık, sonra barıştık. Sigaran var mı diye sordu. Sapsarı dişleriyle güldü yine. Bir sigara verdim. Yakacakken çakmağı aldı elimden. Kendi yakacakmış gibi yaptı. Sonra birden dönüp koşmaya başladı. Yine mi lan deyip takıldım peşine. Artık çok olmuştu. Her gördüğünde bir punduna getirip çakmağımı yürütüyordu. Ama bu sefer yakalayacaktım. Takıldım peşine. Tut tut tut diye bağırdım. Pasajdan bir iki kişi boş ver dercesine elini salladı. Bir iki kişi de manasızca sırıttı. Pasajın sonundaki bir ahaneye girdim Uzo. Oranın adını unuttum şimdi. 24 saat açık olan, en döküntü yerdi. Gecenin son demlerinde düşerdim oraya. Çoğu zaman da hatırlamazdım orada olup bitenleri yahut hatırlamak istemezdim. Oradan arka bahçeye çıkılıyordu. Tut tut tut diye daldım içeri. Akşamüstü, orası için çok erken bir vakitti. Kimse yoktu içeride. Muzo ses tesisatının arkasından dolandı. Kapıyı açıp arka bahçeye çıktı. Duvarın üstüne ön öbür tarafa atladı. Karşıdaki inşaata koştu. Takibi kestim. Sikeceğim lan belanı diye bağırdım arkasından. Kodumun delisi. Nefes nefese lık lıka girdim. Uzun tabureye oturdum. Selamun aleyküm dedim tezgahın arkasındaki Ayhan'a. Selamımı isteksizce aldı. Dirseğimi mermer barıp tezgahına yasladım. Duvardaki Efes takvimine baktım. 15 sene önceki takvim. Ebru Şallı'nın Ebru Şallı olduğu zamanlar. Moriç çamaşırlı fotoğrafıyla lık lık bir ahanesinin duvarında. İmkansızın öbür adı gibi asılı dururdu o Efes takvimi. Bir bira söyledim Ayhan'a. Param yok yalnız diye ekledim. Sen bana git dersin. O zaman hemen siktir git dedi. Yalçın göz kırptı. Ayhan'ın kardeşi. Ayhan ters bir herifti. Herkese ters. Bana özel değil. O yüzden üstüme alınmıyordum. İyi polisle kötü polisi oynuyorlardı o tezgahın arkasında. Senelerdir böyleydi bu. Yalçın idare eder. Ayhan terslerdi. Yalçın terslemeye başlarsa işler sahiden boka sarmış, artık hesabı ödemenin vakti gelmiş demekti. Ayhan birayı önüme koydu. Hafif alaycı bakıyordu. Sağ göz çukurunun hemen üstünde siyah bir ben vardı. Sanki ben heyecanlı bir film yahut bir dizi sezonuymuşum gibi, sonunu çok merak ediyorum senin sonunu dedi. Ben de dedim, mutlu bir son olmayacağı kesin. Cep telefonum çalıyordu, arka cebimden çıkarıp baktım. Öz amcam arıyor. Hayırdır dedim. Baban rahatsızlandı dedi. Bursa Devlet Hastanesi'nde. Ne dedim sinirle. Elimi alnıma vurdum. Yine mi menisküs? Benim babam bir çocuk. Çocukluktan direkt ihtiyarlığa geçecek. Hiç büyümeyecek. Orta yaş nedir bilmeyecek. 50 yaşına geldi ama hala 18 yaşındaki çocuklarla top oynuyor. Bir sene evvel sırf bu yüzden menisküs ameliyatı olmuştu Bursa'da. Sonrasında da yeniden sahalara dönebilmek için ayağında kum torbalarıyla evin içinde çalışıp durmuştu. Bir an önce formasını yeniden kazanmak zorunda olan hırslı bir topçuydu çünkü benim babam. Ertesi sene Bayern Münih'e transfer olacaktı. Tüylerim diken diken olmuştu sinirden. Gelmiyorum diye bağıracaktım neredeyse amcama. Ayıp olmasın diye sustum. Param var mı diye sordu amcam telefonu kapatırken. Bir şey demedim. Ben gönderdim şimdi dedi. Hesabını geçmiştir. Sen ilk otobüsle atla gel. Tamam deyip kapattım. Biramı dipledim. Hemen kalkıp bankamatiğe gittim. 100 lira para göndermiş amcam. Hepsini çekip geri döndüm. Ayhan'a 2 bira parası uzattım. Siktir git demesine gerek olmadığını, hesabı ödeyeceğimi söyledim. Sevindi. İkinci birayı doldurdu. Birkaç bira daha içerim. Ondan sonra da otobüs atlar gelirim diye düşünüyordum. Bir yandan da babamı düşünüyordum ister istemez. Evvelsi sene beraber bir maçta oynamıştık. Stadın arkasındaki toprak sahada. Güzel bir orta gelince koşmuştu babam. Vole vuracakken yere kapaklanınca millet gülmüştü. Başkalarının senin yanında babana gülmesi çok kötü bir şey. Freudian saçmalıklarından falan bahsetmiyorum burada. Psikolojik bir şey değil bu. Ekonomik temeli var. İşleri bok eden, fabrikadan atılması oldu babamın. Tekel bayisi açtı tazminatıyla ertesi yıl. O dükkanın içinde sudan çıkmış balığa döndü. Daha önceden de halı sahaya giderdi ama iyice azıttı. Büyük sahada oynamaya başladı. 20 sene fabrikada çalışmış, didinmiş. Hep kol gücü, hep fiziksel aktivite. Tezgahın arkasına oturup durmayı, bakkal hesabı yapmayı, para alıp üstünü vermeyi, veresiye yazmayı, ödemeyen müşteriye veresiyemiz yoktur demeyi yediremedi kendine. Futbolla telafi etmeye kalktı hayatındaki enerji fazlasını. Öyle böyle derken birkaç bireyi kovaladı. Saat sabahın 4'ü oldu. Yalçın dükkanı kapatırken gelmiyor musun diye sordu. Aynı taksiyle gidiyorduk bazen. Evim yolunun üstündeydi. Beni de bırakıyordu. Gelmiyorum dedim. Yan tarafa takılacağım biraz. Yan taraf dediğim pasajın sonundaki döküntü yerdi. Antalya'daki gece aleminin son süprüntüleri buluşurdu orada. Sabah 4'e doğru öteki pasajda iş yapamayan muşmula konsomatristler kendilerine bira ısmarlatmaya gelirdi osurukten adamlara. Beni beğenmezdi 60 yaşlarındaki konsomatristler. Cebimde para olmazdı çünkü. Süprüntü yerlerde gençlik para etmez. Sadece para para eder. O akşam kendimi sevdirmeye kararlıydım. Org mikrofonunun çubuğuna 10 lira astım oynarken. İki konsomatrise bira ısmarladım sonra. İkisine de dudaklarından öptüm. Biri travestiydi. Bu geceyi yalnız mı geçireceksin diye sordu. Evet dedim. 50 liran da mı yok? Kalmadı. Yazık sana çocuk. Öyle. Cebimdeki paralar kağıttan bozukluğa dönünce mekanı terk ettim. Yolun karşısındaki tekelden iki kutu bira aldım. Pasajın arkasındaki duvara sırtımı yaslayıp içmeye başladım. Ne düşündüğümü hatırlamıyorum şimdi. Sonradan çok uğraştım hatırlamak için ama başaramadım. Hayatın saçmalığını mutlaka düşünmüş olmalıyım. O yıllarda kafayı takmıştım çünkü buna. Dönüp dolaşıp Beckett okuduğum günlerde. Balonu hatırlıyorum ama şimdi. Nasıl unutabilirim? Önce karşı inşaattaki karaltıyı gördüm. Muzayı seçememiştim daha. Sokak lambasının olgun sarı ışığında sarhoş gözlerimi kısıp dikkatle baktım. Muzoydu. Bir balonu şişirip duruyordu. Seslendim. Duymadı. Yahut duydu da duymazlıktan geldi. Muzo, lan Muzo diye bağırdım bu sefer. Gel lan buraya gel. Bir şey yapmayacağım. O balon ne? Muzo elini kaldırdı duyduğunu belli etmek için. Yaptığı harekete daha dikkatle baktım. Balonu şişirip içine çekiyordu. 1-2 dakika sonra kalktı. Duvardan atlayıp yanıma geldi. Oturdu. Sapsarı dişleriyle güldü yine. Bakışları boştu. Akşamüstü gördüğüm gibi değildi. Ne yapıyorsun lan o balonla inşaatta dedim. Çocuk musun sen? Güldü yine. Cebinden benim çakmağımı çıkardı. Bir elinde çakmağı, bir de balonu gösterdi. Çakmağın gaz düğmesine basıp içindeki gazı balonun içine doldurmaya başladı. Balon yavaşça şişiyordu. Balonu iki parmağıyla sıkıca tutmuştu. Yeterince şiştikten sonra ağzına götürdü. Balonun içindeki gazı içine çekti. Tuttu bir süre. Sonra balonun içine verdi yine. Tekrar çekti. Balon büzüldü. Tekrar verdi gazı. Bana uzattı balonu. Ne yapıyorsun lan dedim. Çakmak gazıyla kafa mı olur? Bir de balondan. Bir an denesem mi diye düşündüm. Kafam nasılsa 1 milyon. Bir şey olmaz diye düşündüm. Sonra Muzo'nun haline baktım. Lan gerizekalı dedim. Balondan kafa mı olur? Uçar gider onun kafası. Beynini siktiğinle kalırsın. İkinci birayı açtım. Amcam arıyordu. Telefona bakmadım. Gari ihtiyarı cebimi yokladım 5 kuruş kalmadığını bildiğim halde. Çünkü insan sarhoşken sürekli mucize bekler. Ben de otobüs bileti parasını cebimde bulsam şaşırmayacaktım. Yerimden kalktım. Bulvarın tenhalığında denize doğru yürüdüm. Kale içine saptım. Dar ve karanlık Arnavut kaldırımı sokaklardan tıkır tıkır geçip otoparka vardım. Otoparkın kenarındaki kulübeye bağlı Django kokumu alıp çıktı yine. Yukarıdaki demir konteynere ulaşmam lazımdı. O konteynere çıkan merdivenin ikinci basamağına kadar uzanıyordu Django'nun zinciri. Bu sefer daha uzun bırakmışlarsa bilemiyordum tabii. Durduğu yerden bana bakıp hırlıyordu. İsmail, İsmail diye seslendim. Cevap yoktu. 1-2 küçük taş attım konteynere. İsmail'in uykusu derindi. Django uyusuzlandı. Havladı pesperdeden. Merdivenin girişini kapatmasından korkuyordum. Yerimden kıpırdamadım. 3'e kadar sayıp birden fırladım merdivene. Django da fırladı. Ondan önce tırmandım. Soluk soluğa kapıyı yumruklamaya başladım. Django zincirini koparırcasına merdiven basamaklarını çıkmaya, üstüme saldırmaya çalışıyordu. Sonunda İsmail uyandı. Kapıyı açtı. Çapaklı ve uykulu gözlerini ovuşturup bana baktı. Sen miydin dedi. Boynunu aşağı eğip Django diye bağırdı kızgın. Aşağı indi sakin adımlarla. Django'yu tekmeledi iki sefer. Django ağlak sesler çıkardı hıçkırır gibi. Kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırdı, kulübesine gitti. İsmail sallama çay yapıp koydu önümüze. Müşterinin biri kuru pasta getirmiş. Onun da paketini açtı. Otoparktaki son model arabalara baktım. Kapının arkasındaki çivide sarı bir yağmurlu kasılıydı. Kenarda uzun botlar duruyordu. İsmail otoparkta geceleri bekçilik yapıyor, gündüzleri de araba yıkıyordu. Hayırdır kardeş dedi, sabah sabah. Acil bir iş çıktı dedim. Memlekete gideceğim de bir otobüs parası şey edebilir miyiz İsmail? İsmail'in kaşları kalktı. Yüzüme şüpheyle baktı. Vallahi bende de yok kardeş dedi. Ağzımda kuru pasta parçası vardı. Yiyecektim. Zor geçti boğazımdan. O laf koydu bana sabah sabah. Tam olarak laf değil de İsmail'in o şüpheci bakışı. Hayırdır kardeş sabah sabah diye girmesi lafa. Böyle daha ilk baştan soğuk karşılaması. Bizim eski İsmail gitmiş, yerine başkası gelmişti sanki. Ha tamam dedim. İsmail birden sanki içinde bir sürü şey birikmiş gibi. Ama hep böyle yapıyorsun dedi. Ne yapıyorum? İçiyorsun, sonra geliyorsun benden para istiyorsun. Babam hasta ondan. Baban hastaysa niye içiyorsun sabaha kadar? Akşamdan gitseydin ya, yeni öğrendim. İsmail kalktı, başucundaki kilitli çekmeceyi açtı. Çekmecenin içinden bir çay kutusu çıkardı. Sırtı bana dönüktü. Ne kadar diye sordu. Cevap vermedim. Bana döndü. Ne kadar lazım? Boş ver tamam İsmail istemiyorum. Ya tamam kardeşim ne kadarsa söyle. Tamam ya istemiyorum. Niye kızıyorsun şimdi kardeşim? Boğazıma bir şey oturdu neredeyse ağlayacaktım. Haklısın İsmail dedim. O yüzden kızıyorum. Al sen şunu kardeşim dedi. 50 lira sıkıştırdı cebime. Elini sırtıma koydu oturttu beni. Sen okumuş yazmış adamsın diye devam etti. Sen bana bakma. Bugünlerde aklım karışık. Kardeşinden haber mi var diye sordum. Üzgün baktı. Yok dedi. Son gelen mektup neyse o. Sonra birden gülümsedi. Ama iyi de bir haber var diye ekledi. Ne? Bizim yeğen müdür yardımcısı oldu Gebze'de. Daha dün konuştuk. Adli sicil kaydına kuyduna falan bakmam diyor. Önümüzdeki ay aldıracak beni gübreye. İsmail 32 dişiyle birden sırtıp bir fotoğraf karesi gibi dondu kaldı. Yine eski İsmail oldu. Ben de gülümsemeye çalıştım ama içimde bir şeyler kırılmıştı. Yol boyunca uyudum. Hiç aklımda yoktu çünkü. Ben dünyanın en salak ve bencil insanlarından biriydim ayrıca. Otobüs küçük kentimin otogarına yanaşana kadar hiçbir boka yere uyanamadıysam bu yüzdendir. Annemi gördüm sonra otogarda ağlıyordu. Otobüsten indim. Beni görünce amcam da ağlamaya başladı. O zaman jeton düştü. Neden öldü dedim. Kalp krizi dediler. Dün akşam üstü maçta olmuş. Ambulansla Bursa'ya sevk etmişler ama yetiştirememişler. Yolda ölmüş. Ertesi gün beyaz sakallı ihtiyar gassal elinde köpüklü süngerle babamı yıkıyordu gasilhanede. 14-15 yaşlarında bir yardımcısı vardı. İhtiyar köpüklü süngerle o varken o da hortumla su tutuyordu. Köpükler akıp gidiyordu babamın üstünden. Yerdeki süzgecin çevresinde birikiyordu. Kollarımı kavuşturmuş dikkatle izliyordum. İhtiyar Gaysal bana döndü. Akşam okumaya kim gelecek dedi. Bilmiyorum dedim. Babamın ölü kolunu kaldırıp koltuk altına ovarken biz de okuyoruz dedi. Bir şey demedim. Babamın öbür kolunu kaldırıp ovmaya başladı. Daha ayarlamadıysanız biz gelelim dedi. Bir şey demedim. İçeri bir memur girdi. Bana bir kağıt uzatıp imzalayın dedi. Bu ne dedim. Ölü kağıdı. Bir kopyası sizde kalacak. İmzaladım. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Ölü gömme izin kağıdı. Ölü sahibine verilecektir. Yukarıda adı, soyadı ve hüviyeti yazılı ölünün gömülmesine izin verilmiştir. Resmi mühür ve imza. Memur çıktı. İhtiyar gassal babamı kurulamaya başlamıştı. Eline pamuk alıp bana baktı. Yedisine de geliriz dedi. Cevap vermedim. İhtiyar gassal pamuğu yerine yerleştirdi, çocuğu gösterdi. Sesi çok güzeldir dedi. Okusun mu? Dinle istersen. Çocuk elini kulağına götürdü. Hayır dedim birden. Gasilhaneyi terk ettim. Bu ülkede ölmek sıradan bir şakadır. Cenaze günü çok soğuktu. Tabut, musalla taşının üstündeyken insanlar sıraya girmiş, başın sağ olsun deyip duruyorlardı. Farklı farklı insanlardı. Kimisi akraba, kimisi arkadaş ama hepsi birbirinin eşiydi sanki. Hepsi yaşıyordu çünkü. Başka bir alemdeydiler. Ölü ve ölü sahibi, babam ve ben başka bir aleme aittik. taziyeleri kabul ederken çiçekçi çocuğun tabutun arkasına bir çelenk yerleştirdiğini gördüm. Göz ucuyla bakıp birden çelenge yürüdüm. Amcam kolumdan tutmak istedi. Kurtuldum. Şerefsizler diye bağırdım. Annem arkalardan çığlık atar gibi adımı seslendi. Sen karışma dedim ona dönüp. Fabrikanın adı yazıyordu çelengin üstünde. Kim gönderdi lan bu çelengi diye bağırıp fabrikanın adını söküp attım çelengin üstünden. Bir tekme savundum. Utanmaz herifler dedim. 20 sene çalıştırdığınız adamı grevden sonra işten attınız bir gecede. Tazminatını vermek için bile 2 sene beklettiniz. Şimdi çelenk mi gönderiyorsunuz? Sayfa 39 sonu. 3. ayrım sonu.